Ayrım 12.
Tıpkı çok eskiden bir defa daha olduğu gibi. O zaman daha küçüktü. Tifoya tutulmuştu. Ateşi vardı. Sayıklıyordu. O şimdi bunu hatırlamaz ki. Karlı bir Şubat gecesi doğmuştu. Babamın kucağına verirken bir tuhaftım. İsim ararken Kamus bana ne kadar hoş gelmişti. Ona ışıl ışıl kainat gibi manalı bir kelime bulmak istiyordum. Sonunda Ömer dedik. Bu da ona yakışmıştı. Onu tarihe girmiş bütün Ömerlerin ikbaline layık görüyordum. İlk gülüş, ilk diş, ilk kelime. Annesine doğru, genç, güzel ve mesut annesine doğru ilk adım. Sonra 7. yaş. Mektebe götürdüğüm gün ne kadar ağlamıştı. Sanki varlığını evden başka bir ortak kabul etmek istemiyordu. Fakat bu mukadderdi. O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında günden güne katileşen bir bölünmeye mahkumdu. Ve 14. yaş, hışkırıklar, iştahsızlıklar, bize yeni bir ortak daha, ortakların en yenilmezi, karımın mağrur telaşları ve benim ilk endişem. Liseyi, daha sonra fakülteyi bitirdi. Bu arada onu biraz daha iyi yaşatabilmek için karım düğününden kalma 3-5'i birliğini bozdurdu. Ve o ilk aşkın bahtsızlığı ile sarsıldı. Bizi de perişan etti. Böylece biz ona bütün bütün bağlanırken, dünyamız artık tamamen onunla hudutlanırken, sen bizden ayrılıverdin. Sevgimiz arttıkça sen biraz daha fazla rahatsız oluyordun. Ben bunu anlıyordum. Sen bunda biraz daha hürriyetine tecavüz buluyordun. Fakat annen, ben biliyorum, sen artık odaların bu döşeniş tarzını, hatta bu evi beğenmiyorsun. Uçmaya öğrenmiş bir serçe yavrusu gibi gözün başka dallarda. Senin düşündüğün kim bilir ne cici şeydir. Bizi misafir edeceğin odayı da unutmamışsındır. Buna eminim. Bu kadarı da bize. Bana yeter. Fakat annen, bunu sen de seziyor. Arada sırada, hatta sık sık kardeşlerini nasıl okutacağından, bizim için neler tasavvur ettiğinden bahsediyorsun. Fakat birbirimizden niçin gizleyelim? Sen böyle konuşurken sesini titreten şeyde biraz vicdan burkulması ve daha çok çaresizliğin azabı yok mu? Ama sen bunun için üzülme. Senin elinden ne gelir? Hayat böyle işte. Yapamazsın ki. Ben senin içkinden ne umduğunu biliyorum. Anlaşamayacağına da eminim. Fakat annen... Sonra ben senin dışarıda ne aradığını, evden niçin kaçtığını da biliyorum. Belki de küçük bir orospu. Ben onlara düşman değilim. Hatta... Fakat annen... Kadıncağız böyle birine kapılı vereceksin diye tir tir titriyor. Sen gecelerini böyle dışarıda geçirince kuruntuları, ışıl ışıl caddeleri ve gazinoları masal mağaralarına çeviriyor. Fakat bütün bunlara ne lüzum var? Sen sanki bunları bilmiyor musun? Annen, ben, sen bize bakma. Bütün budalalık bizde. Biraz hasta olmanı bekler gibiyiz. Hala bize en çok ait olduğun günlerdeki gibi kalmanı istiyoruz. Değişebileceğini aklımız almıyor. İşte gözlerimi bir türlü yüzüne çeviremiyorum. Sana bakamıyorum. Annen de böyle. Şimdi biz seni uyandıramayız. Çünkü düşünmeye cesaret edemeden biliyoruz ki artık senin uykun da değişti. Eskiden bizi bekler gibi uyurdun. Evet, artık uykun da değişti. Hatta asıl değişiklik uykularında oldu. Sen uykularında da bizden uzaklaştın. Başımı çevirdim, ona baktım. Bunu yaparken romatizmalı kolumu kullanır gibiydim. Fakat içim birdenbire ferahladı. Sanki yıllardır aradığım bir arkadaşımı bulmuştum. Islık çalmak istiyordum. Perdeleri indirdim. Güneş onu rahatsız edecekti. Benimkilere benzeyen sert ve siyah sakallı yüzünü öperek dışarı çıktım. Çayımızı içerken karım biraz dalgındı. Ben küçük oğlumun çayını gizlice hiç sevmediği limonla doldurdum. Tarık Buğra. Harika çocuk. Bisküvi, çikolata, kağıtlı şeker, zeytinyağı, sabun yapım evleriyle küçük tamir atölyelerinin yan yana odalarda bulunduğu sefertasına benzeyen hanlardan birinin genzi tıkayan pis havası içinde ekmeğini küçük pedalıyla kazanmaya çalışan bir arkadaşı görmeye gitmiştim. Bulamadım. Dönecektim ki kapı yanında duran büyükçe bir tahta sandığın içinde onu gördüm. Peynir ekmekle domates yiyordu. Kirli, kıvır kıvır saçları vardı. Makine yağıyla kararmış yüzü, içlerinden aydınlanan harikulade yeşil gözler. Matmacı abiyi mi aradınız? Evet. Az evvel kağıt kestirmeye gitti, gelecek. Yanındaki boş bir tahta sandığı ters çevirip ikram etti. Buyurun oturun. Öyle tatlı bakıyordu ki oturdum. Ekmeğini bölerek uzattı. Aç olmadığımı söyledim. Yoksa ellerim kirli diye mi? Yok canım. Bizim işte temiz kalınmıyor ki. Tamir atölyelerinden birinde çıraklık ettiğini sanarak sordum. Ne iş görüyorsun? Torna, tesviye. Ha. Katıla katıla güldü. Kim duysa şaşırıyor. Bu Eylül'de 12'yi bitiriyorum halbuki. Yani torna, tesviyeye ait her işi yapabilir misin? Ne var yapamayacak? Babamın atölyesi vardı eskiden. Sabahları okula giderdim. Öğleden sonra da atölyeye. Kaça kadar okudun? İlkin, dördüne kadar. Sonra annem öldü. İki kardeşimle ortada kaldık. Babam da kötü bir kadının peşine takılınca okulu bıraktın. Sever miydin okulu? İçini çekti. Hem de nasıl? Ne olmak isterdin? Kaptan. Büyük denizlerde, dalgalı, korkunç denizlerde dolaşmak. Avrupa'ya gitmek. Üstüvaya'ya geçerek vapurda eğlence gırla gidermiş. Doğru mu? Doğru. Sonra New York limanındaki Hürriyet heykeli. Boyu kaç metre onun, büyük mü? Bilmem. Robinson Crusoe'yi okudunuz mu? Okudum. Issız adada nasıl da yaşayabilmiş, değil mi? Böyle şey olur mu? Olmasa daha iyi, değil mi? İyi ama oluyor. Yahut da yazarı öyle düşünmüş. Ama iyi düşünmüş. Ne olursa olsun aferin Robinson'a. Issız adada elini kolunu bağlayıp durmamış. Hemen işe girişmiş. Marifet ölmemek değil mi? Yaşamak. Makine yağlarıyla kirlenmiş mendilini çıkarırken gözlerim tulumunun geniş cebindeki cam misketlere ilişti. O da bunun farkındaydı. Çıkardı. Avucunda şıkırdatarak. Ne yapalım dedi. İş, iş, iş. Bunalıyor insan. Paydoslarda Ateş Ali'ye oynuyoruz. Ateş Ali kim? Alt kattaki bisküvi yapım evinde çalışıyor. Bizim mahalleli. Her sabah işe birlikte geliriz. Benim annem yok, onun babası. Maça, sinemaya falan da beraber gideriz. Misketi mi çok seviyorsun, sinemayı mı yoksa maçı mı? En çok maçı ama hava alıyoruz. Niye? Numaralı tribün bize göre değil. Tekliği toka ettik mi, Texas'a bırakıyorlar. Texas'ta boyumuz yetişmiyor. Stadyumu yaparken çocuklara düşünmemişler. Siz de, biz de sinemaya gidiyoruz. Ali ile çokluk. Tabii pazarlara. Babam evdeyse sabahleyin erkenden tüyerim. Doğru şehzade başına. Değilse tüymek olmaz. Su ısıtmak, yıkamak, kardeşlerimi yıkamak vazifesi bana düşer. Kaç para kazanıyorsun tesviyecilikten? 10 lira haftada. Yetiyor mu? Bu pahalılık da yeter mi? Başka atölyelerden 25 lira veriyorlar ama gidemiyorum. Niye? Usta babamın arkadaşı. İşte bir dalaveri olmasın. Benim de aklıma gelmiyor değil ama ne de olsa baba, kötü şeyler düşünmek istemiyorum. Dereden tepeden uzun uzun konuştuk. Bu arada her gün sabahın 5'inde çalar saatin sesiyle uyandığını, gaz ocağına çaydanlığı oturttuğunu, bulaşıkları yıkadığını, çarşıdan ekmek peynir aldığını, 6'ya doğru kardeşlerinin karnını doyurup pek pek 6.30'da omuz omuza işçi kalabalığıyla vapura binip 7'de köprüye geldiğini, 7'ye çeyrek geçe de atölyede işbaşı yaptığını öğrendim. Peki ne olacak bunun sonu? Ne gibi amca? Mesela bir imkan çıksa karşına, tekrardan okula girip sonunda da kaptan olmak ister miydin? Peşin gözleri sevinçle parladı. Sonra sönükleşerek bir noktaya takıldı kaldı. Ha, ister miydin? İsterdim ama... Ama... Kardeşlerim, babama güvenilmez ki. Düşer yine bir kötü kadının peşine. İçimde bir damar sızladı. Benden geçti. Kardeşim okuyor. Öteki küçük daha. Büyüyünce onu da okula vereceğim. Haftalığım 50 olur o zaman herhalde. Birden sordu. Amca, ha? Benim boyum hep böyle kısa mı kalacak? Niçin? Büyümüyor mu? Annem ölmeden evvel duvara kurşun kalemiyle çizmiştim. Ölçüyorum, hala aynı yerde. Yoksa cüce mi kalacağım? Dudaklarımdan çıkacak cevabı heyecanla bekliyordu ki makine şakırtıları yüklü sıcak koridorun kirli aydınlığında iri yarı biri belirdi. Ayhan! Onun da üstü başı, eli yüzü kirpas içindeydi. Çocuk sandıktan fırladı. Buyur usta! Hala karnını doyuramadın mı? Doyurdum. Doyurduysa git de o borulara diş aç. Peki usta. Beni unutmuştu bile. Koridorun kirli aydınlığında koşarak uzaklaştı. Dipteki atölyeden içeri girdi. Peşinden gittim. Atölye penceresinin kenarında heyecanla seyrettim. Boyu yetişmediği için ters çevrilmiş bir tahta sandığın üzerinden idare ediyordu makineyi. Makine ise çocuğun emri altında munis bir hayvan kadar uysal, yere kıvrım kıvrım, pırıl pırıl demir yongalar döküyordu. Orhan Kemal, Ahlak Humması. Hanım, birbirimizi sevdik de aldık. Hanım, bir göğüs geçirmesiyle. Ah, evet öyle oldu. Bu ah ve vah neden? Sanki kötü mü oldu? Hanımda çatık bir surat, ezgin bir bakış, dalgın bir sessizlik. Bey, coşkun adımlarla odanın enini boyununu aşınlayarak karşılık vermiyorsunuz. Ama efendim susmak kabulden gelir. Hanım uzun bir puflama ile. Aman her gün bu sorguya çekmeler. Haşa sorguya çekme değil. Kocalık sıfatıyla sizden bir iki şey soramaz mıyım? Nasıl bir iki şey efendim? Her gün budurdur. Benim büyük gönül temizliği ve ciddilikle söylediğim şeyler demek size dırdır geliyor. Of tanrım of. Eğer dirlik olmayacaksa sen bizi birbirimizden kurtar. Bey kollarını çapraz göğsü üstünde kavuşturarak oyunculara benzemeyle. Demek iş bu kerteye geldi. Dirlik olamayacaksa sorusuyla ayrılmamıza dua ediyorsunuz. Şaşılacak şey. Hatta pek şaşılır. Kadın aklı, kadın mantığı, kadın muhakemesi, kadın hevesi, kadın deliliği, kadın. El verir. Kısa yollar dururken sözü neye böyle uzatıyorsunuz? Kadın aklı, kadın mantığı bozuk oluyorsa erkeğinkinin sağlam olduğunu koyun ortaya da görelim. Koyacağım ama siz de sorularıma doğru karşılıklar vereceğinize yemin eder misiniz? Yemine gerek var mı? Her şeyi dost doğru söylemeye söz veriyorum. Ama siz de bu doğru sözlerimin ağırlığına dayanacağınıza, Asyalı bir koca gibi onur kırmaya, aşağılatmaya kalkışmayacağınıza söz veriyor musunuz? Bey sersemlemiş gibi alnını avucu içinde sıkarak pek anlayamadım. Evet anlayamazsınız. Çünkü sözlerim fetihten beri bu memlekette geçerli olan Alaturka karı koca anlayışına uymuyor. Çünkü siz beni aldatıp gizleyeceksiniz. Ben sizi aldatıp yatsıyacağım. Böyle yalan dolanla, iki yüzlülükle, kandırmacalarla kurulmuş bir karı koca düzeni içinde yaşayacağız. Evlilik durumunun çoğunun iç yüzü bu değil mi? Bir koca karısını aldatır. Bunu herkes bilir, yalnız kadın bilmez. Bir kadın eşini aldatır, bu densizliği çoklara duyar ama bahtsız koca gerçeği duymaz. Daha doğrusu pek çok karı kocalar bu gerçeklere karşı göz yummak, kulak tıkamak zorundadırlar. Çünkü görünüşü kurtarmak gerekir. Her koca karısının, her kadın kocasının bağlılık, doğruluk gizisini tas tamam bilse ya da izin verin söyleyeyim ki sezdiğini, bildiğini büsbütün dışarı vursa pek çok evler, barklar gürül gürül yıkılır. Dünyada pek az evli çift kalır. Beyefendi, biz bu alışkanlık, bu görenek yolundan, bu ahlak gereklerinden çıkalım. Yapıla gelene uyarak birbirimizi aldatmayalım. Görünüşü değil, ruhlarımızı bu işkenceden kurtarmaya uğraşalım. Peki hanım, dediğiniz gibi olsun. Ben Asyalı bir koca olmamaya uğraşacağım. Ama siz de son kıyım bir Avrupalı çıt kırıldımlığına girmeyin. Sözüm söz. Ama damarım Türk damarıdır. Şimdi cevap verin. Birkaç zamandır aramızda karılık, kocalık, sevgi ve içtenliğimizi bulandıran kimi şeyler dönüyor sanıyorum. Evet, haklısınız. Bu açıklığınızda bravo hanım, teşekkür ederim. Bir şey değil. Zaten ben sizden kimi yönlerde kuşkulanmakta vicdanımı haklı bulurum. Bağışlayın, bu yönlerden birisini öğrenebilir miyim? Ben sizi sevdiğim zaman siz başka bir kişinin karısıydınız. Evet, öyleydi. Bana varmak için O adamdan boşandınız. Bu da bir gerçek. Şimdi benim nikahım altındayken başka bir erkeği sevebilirsiniz. Olabilir ya. Bey'in dudaklarından başlayan titreme bir anda ellerine, bacaklarına yayılarak üşüyormuş gibi bir konuşmayla "Olabilir mi diyorsunuz?" "Evet. Olabilecek bir şeye niçin hayır diyeyim efendim?" "Bakanım, çok sevdiği karısının ağzından böyle korkunç bir doğrulama işiten bir erkek Asyalı olsun, Avrupalı olsun, Amerikalı, Afrikalı, Avustralyalı, dünyanın hangi kıtasından olursa olsun bu çirkin açıklamayı kocalık duygusu ve onuruyla mümkün değil bağdaştıramaz. Bunu 72,5 milletten hiçbirinin anlayış gücü almaz. İşte hep belalar buradan çıkar. Dünyadaki milletleri böyle kırıp parçalayarak 72'ye bölen hangi istatistiktir bilmiyorum. Ama siz deminden kadın mantığı bozuk oluyor demiştiniz. Ben de sizin bu sözlerinizde hiç sağlamlık göremiyorum. Ben size varmak için kocamdan boşandımsa siz de beni almak için karınızı boşadınız. Eğer birinden ayrılıp bir başkasıyla evlenmek din bakımından büyük bir suçsa, bu hareketin bir erkek ya da bir kadın tarafından çıkışı, yapılışı, niteliğini değiştirebilir mi? İki yan içinde dinsel suçun derecesi eşit olmaz mı? Birinci kocamın üzerine sizi sevmiş olduğum için sizin üzerinize de bir başkasıyla sevişmemden kaygıya, kuşkuya düşüyorsunuz. Ama sizin üzerinizdeki o kaygı bana da gelmez mi? Birinci karınızın olasılığı yok mudur? Böyle iki başlı bir sorunda beni kuşkulu gösterip kendinizi temize çıkaramazsınız. Aynı kuşku her ikimiz için de geçerlidir. Bunun için bu yönden fit oluruz. Eylemin gerçekleşmesinden önce birbirimizi kınamaya hakkımız olamaz. Rica ederim hanım. İlk soruma verdiğiniz korkunç karşılığı, yani o anlayışları yakan açıklamanızı başka sorunlar arasında karıştırıp kaynatmayın. Benim hiçbir şeyi karıştırıp kaynattığım yok. Konumuz yalın. Sözlerimiz ortada. Söylediğimi değiştirmeye, yatsımaya kalkışıp kendimi küçültmem beyefendi. Of! Kocasından boşatıp da bir kadın almak ne yıkılmış. Ay aman! Karısını bıraktırıp da bir erkeğe varmak ne belaymış ya Rabbim. Hanım, deminki açıklamanızı bir daha yineler misiniz? 10 kere, 20 kere, 100 kere, istediğiniz kadar. Demek benim nikahım altındayken başka bir adamı sevebilirsiniz. Hay hay, bu nasıl olur? Basbayağı, pek doğal bir şey. Yüz binlerce örneği var. Ama kocanızın haklarını, sevgisini, onurunu, namusunu bu derece nasıl aşağı görebiliyorsunuz? Kocamın haklarını aşağı gören ben değilim. Bu nasıl söz? Ya kim? Başka bir erkek. Anlayamadım. Anlayamayacak ne var bunda canım? Kocam varken siz beni sevdiğiniz zaman başka bir erkeğin kanununa uygun haklarına saldırdığınızı düşündünüz müydü? Şimdi sizin kocalık haklarınıza aynı saldırıda bulunabileceklere niçin bu kadar kızıyorsunuz? Bu evren men dakika dukka dünyası değil mi? Bey bütün tüylerini ürperten bir titremeyle. Hanım, bugün her zamankinden çok atak ve kendini bilmezsiniz. Gözü pekliğinizi biraz daha ileri götürerek son soruma doğru ve kesin bir cevap verir misiniz? Çalışırım efendim. Benim üzerime başka birini sevmeniz olasılığı varmış. Bu olabilirlik bir gerçek şekline girdi mi? Hayır. Saklamayın. Saklamam, inanın. Yalan söylüyorsunuz. Hiçbir zaman. Deminden size söyleyeceğim doğru sözlerimin ağırlığına dayanacağınıza söz verir misiniz diyordunuz. Bu pek ağır açıklamalarınızı bekliyorum. Hiçbir ağır açıklamam yok. Ya biraz önce niçin öyle söylüyordunuz? Ne yapayım efendim? Kaç zamandır hep budurdur. Eski kocamın sorunu ve daha birçok kıskançlık davaları. Yapmadım etmedim desem inanmıyorsunuz. Mutlak bana bir şey açıklatmak istiyorsunuz. Ben de öfkeyle öyle söyledim. Hayır hanım, hayır. Deminden coşkunlukla o kadar ileri gittiniz ki şimdi artık ne ölçüde sakıncalı davransanız büsbütün geri dönemezsiniz. Ne istiyorsunuz? Sizi sevindirmek için kendime suç mu yükleyeyim? Hayır, suç yüklemek değil, gerçeği söyleyiniz. İşte gerçek bu. Bey, yarısı aynalı, kat kat rafları olan kapaksız ve taşınır dolabı, sonra dört gözlü şık dolabı göstererek, "Gerçek bu dolabın içinde kilitli, anahtarlarını verin." "Aldanıyorsunuz beyefendi, gerçek dolaba kilitlenemez." "Anahtarları verin, ben onu tutukluktan kurtararak şimdi çırılçıplak gözler önüne atarım." "Ben böyle sözcük şaklabanlığı ile adama anahtar vermem." "Karımsınız, namusumu taşıyorsunuz. Kuşkulandığım anda bütün kilitli yerlerinizi aramak hakkımdır." Hanım, inatçı ve aşağılanmaya uğranmış bir şiddetle yerinden fırlayarak, "Artık beni namusumuzun yük taşıyıcılığından kurtarınız. Onu taşımak alçalmasına dayanabilecek bir ahmak kadına yüklediniz." "Ama bu dayanılmaz, pek korkunç bir aşağılama. Ya sizinki beyefendi? Kaç zamandır cinsel işlerde ahlak kurallarına bağlılığımdan kuşkulara düştüğünüzü yüzüme karşı söylüyorsunuz. Bir kadına bundan büyük aşağılama olur mu?" "Kaç zamandır gerçeğe yakın, pek güçlü kuşkular içinde döner kebabı gibi çevrile çevrile yanıyorum. Verin anahtarı da gerçek anlaşılsın. İkimiz de rahatlayalım." "Ama benim cinsel işlerden ahlak kurallarına bağlılığın, namusun dışında sat kendime ilişkin size göstermek istemediğim kimi gizlerim var?" "Bir kadının kocasına gösteremeyeceği hiçbir gizli olamaz. Verin anahtarları." "Veremem, veremem. Boşuna uğraşmayın. Veremem." "Ama onları zorla almaya bir kocanın yetkisi olduğunu bilmiyor musunuz?" "Hep bu kocalık yetkileri. Hakları sizin, erkeklerin midir? Bize kadınlara ne tanrıdan, ne peygamberden, ne kanundan birazcık dileğimizi yerine getirecek aracılık düşmez mi?"